Bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldin. Önümüze koyduğun kaynaklar, Nature dergisi, Nick Bostrom ve Max Planck Enstitüsü analizleri bizi 2050'nin bilim dünyasına götürüyor. Ve açıkçası karşılaştığımız tablo hem çok heyecan verici hem de biraz tekinsiz. İstersen en sarsıcı fikirle başlayalım. Bilimin 2050'de biz insanlar için sadece bir hobi olabileceği hiç aklına gelir miydi?
Fütürist Nick Bostrom'a göre bilimsel keşiflerin neredeyse tamamını süper zeki yapay zekalar yapacakmış. Bu fikir beni hem büyülüyor hem de biraz ürkütüyor.
Kesinlikle öyle. Kaynakların bize çizdiği tablo tam da bu aslında. Bir yanda teknolojik bir ütopya var, diğer yandaysa iklimsel bir distopya. Bence analiz boyunca bu temel gerilim hattı üzerinden gidelim. Çünkü bütün konular bir şekilde buraya bağlanıyor. Harika fikir. O zaman ütopyadan başlayalım. Kaynaklarda ışıkları kapalı laboratuvarlar diye bir kavram geçiyor. Bu kulağa biraz bilim kurgu gibi geliyor. Tam olarak ne demek bu?
Alex Ayad'ın tanımına göre bunlar içinde tek bir insan olmadan robotik kollar ve otonom algoritmalarla 7/24 kendi kendine çalışan tesisler.
Vay canına.
Biyoteknoloji, malzeme bilimi, fizik gibi alanlarda durmaksızın deney yapıyorlar. Ama bu verimliliği artırmanın çok ötesinde bir şey. Asıl mesele Bostrom'un işaret ettiği yapay genel zeka yani AGI devreye girdiğinde başlıyor.
Bir dakika, yapay genel zeka derken şu an kullandığımız yapay zekadan daha farklı bir şeyden bahsediyoruz, değil mi?
Tam olarak. Burada kastettiğimiz şey sadece satranç oynayan dar bir yapay zeka değil. İnsan gibi öğrenebilen, akıl yürütebilen, yani alanlar arası bağlantı kurabilen bir zeka.
Anladım.
İşte bu AGI'lan sayesinde bugün aklımızın almadığı temel bilimsel soruları çözme potansiyelimiz doğuyor. Mesele insanı denklemden çıkarmak değil, daha çok bilimin sınırlarını ortadan kaldırmak.
Anlıyorum. Yapay zekanın bu inanılmaz potansiyeli kaynaklara göre tam da en çok ihtiyaç duyacağımız anda kapımızı çalıyor olabilir. Çünkü bu ütopik tablonun tam karşısında distopik bir tehdit duruyor, iklim krizi.
Aynen öyle. Madalyonun diğer yüzü bu. Max Planck Enstitüsü'nden Guy Brasfer, dünyanın 2 derecelik kritik ısınma eşiğini 2040 gibi erken bir tarihte aşabileceği konusunda uyarıyor.
2040 mı? Bu çok yakın bir tarih.
Çok yakın. Ve kaynaklara göre bu durum, ülkeleri ya da büyük şirketleri, hani o ben yaptım oldu mantığıyla tek başına çok riskli işlere kalkışmaya zorlayabilir. Jeomühendislik gibi.
Güneş ışığını engellemek için atmosfere parçacık püskürtmek gibi mi? Kulağa geri tepecek bir plan gibi geliyor.
Riskleri çok büyük ve öngörülemez. Ama kaynaklar burada da bir umut ışığı sunuyor. Havadaki karbondioksiti doğrudan yakalayıp onu plastik, yakıt hatta ilaca dönüştüren teknolojiler. 2050'de bunun devasa bir ekonomik sektöre dönüşme potansiyeli var.
Yani önümüzde iki yol beliriyor.
Aynen. Ya panikle riskli müdahaleler yapacağız ya da bu krizi yenilikçi bir fırsata çevireceğiz.
Bu ikilem kaynakların uzay araştırmaları için çizdiği tabloda da var sanki. Bir yanda Elon Musk'ın 2030'larda Mars'a insan gönderme hayali var. Ama diğer yanda Emilia Jaworski gibi uzmanlar durun bir dakika diyor.
Evet, önemli bir uyarıda bulunuyorlar. Mühendislerin radyasyon ve mikro yer çekimi gibi biyolojik riskleri hafife aldığını söylüyorlar. Yani teknolojimiz biyolojimizden daha hızlı ilerliyor olabilir.
Anladım. Peki ya fizik? Orada durum ne?
Fizik dünyasındaysa 2050'nin büyük atılımların olgunlaşma yılı olması bekleniyor. Mesela kuantum sensörleri sayesinde karanlık maddenin sırrını çözebiliriz. Ya da nükleer füzyon enerjisi nihayet ticari olarak kullanılabilir hale gelebilir.
Füzyon enerjisi mi? Bu her şeyi değiştirirdi.
Kesinlikle. Enerjiden evren anlayışımıza kadar her şeyi kökünden değiştirecek bir gelişme.
Peki bir dakika, bu kadar büyük ve pahalı projelerden bahsediyoruz. Karanlık madde, füzyon. Kaynaklar bu devasa atılımları kimin finanse edeceğine dair bir şey söylüyor mu? Özellikle de o bahsettikleri ekonomik durgunluk ve popülizm yükselişteyken.
İşte bu. Tüm bu parlak gelecek senaryolarının önündeki en büyük ama olabilir. Kaynaklarda altı çizilen bir fonlama riski var, evet. Hükümetler ve şirketler, popülist baskılar ve ekonomik sıkıntılar yüzünden uzun vadeli ve saf bilim projeleri yerine
daha pratik, kısa vadeli şeylere mi odaklanabilir?
Tam olarak yaşlılık hastalıkları gibi daha uygulamalı alanlara yönelebilirler. Bu da o büyük atılımların sadece bir hayal olarak kalmasına neden olabilir.
Yani özetle, kaynaklar bize sürekli birbiriyle çatışan ikilikler sunuyor. Bir yanda bilimi devralan yapay zeka, diğer yanda hobiyle yetinen insan, iklim felaketi ve karbondan değer yaratan bir ekonomi, uzay hayalleri ve biyolojik sınırlarımız ve hepsinin üstünde de bir fonlama krizi riski.
Tam olarak bu. Kaynaklar, geleceğin en büyük meydan okumalarının sadece teknik olmadığını gösteriyor. Aynı zamanda etik, politik ve ekonomik olduğunu çok net bir şekilde önümüze koyuyor. Sana üzerinde düşünebileceğin son bir soru bırakalım o zaman. Kaynaklar, yapay zekanın bilimsel araştırmayı devralmasından bahsediyor. Peki ya bilimsel merak? Makineler keşifleri yaparken insanın o en temel yeteneğine, yani neden diye sorma arzusuna ve evren karşısında hayret etme kapasitesine ne rol kalacak?